Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Kitabın adı Yitik Saman Satıcısı. Yazarı Yurdaer Erkoca. Okuyan Emre Akçakaya. Bu kitaptaki öyküler sevdiklerimden çalınan zamanlarda yazılmıştır. Bu kitap, bu suçun bir itirafı olduğu gibi aynı zamanda bir af dileğidir. Bak, erdemlerinden her biri nasıl tutkulu en yüksek yer için. Kendi habercisi olsun diye bütün ruhunu ister senin. Öfkede, nefrette ve sevgide senin bütün gücünü ister. Nietzsche. Randevu. Üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Güneşli bir gündü. Şimdi artık çekinmeden itiraf edebiliyorum. Oraya giderken korkuyordum. Havanın cıvıl cıvıl parlaklığı içimdeki tedirginliğin loşluğunu daha koyu algılamamı sağlıyor ve yıllar sonra onu görebilecek olmamın heyecanı, sevinci bu koyuluk tarafından emiliyor, korku ağır basıyordu. Tam 1,5 senedir hiçbir haber alamamıştım. Kimi zaman aklıma takılan kötü düşüncelere rağmen bu habersizliği acımasız bir tavır alış ve yokum sayış olarak değerlendiriyordum. Nedense o zamanlar kötü haberin çabuk yayılacağına daha çok inanıyordum. Hayata arkama bakmadan ve hırçınca saldırmamın önünde engel olan geçmişin, benim karar vermeme gerek bırakmadan ortadan kalkmasının sinsi rahatlığı içindeydim. Başlangıçta bu rahatlamanın gücüyle elde ettiğim başarılar, aramamayı sürdürmesiyle anlamsızlaşıp bütün önemini yitiriyordu. Yıllarca beraber paylaştığımız değerler, yapmak istediklerimin önüne, onun etiğine kemiğine bürünerek dikiliyor, gün boyunca ördüklerimi geceleri söken mavi gözlü bir penelop oluyordu. Her tanıdığına onu sormaya başlamıştım. Ama benim gibi kimse nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmiyordu. Beni arayacağına ilişkin umudum giderek yok oluyordu. Sonra o mektup geldi. Kargacık burgacık bir el yazısıyla yazılmış 5 satır. Çiğdem uzun zamandır sizinle görüşemedi. Bu arada bir dolu sıkıntıya katlanmak zorunda kaldı. Aslında bu mektubu kendisi yazmak istiyordu. Ama vakit bulamadığı ve benden rica ettiği için ben yazıyorum. Ayın 25'inde, salı günü saat 2'de, mezarlığında, 3. ada 5. parselde sizinle buluşmak istiyor. Sizinle tanıdığınız birkaç dostunu daha çağırdı. Gelmenizi çok fazla istiyor. Lütfen gelin, Süleyman. Aradaki 2 gün bitmek bilmedi. Günlük işleri merak, kuşku, korku, heyecan fonunda yapmaktan neredeyse bitkin düşmüştüm. Yıllar sonra yavaş yavaş unutmaya başladığım, bir zamanlar ruhsal tarzım haline gelmiş tedirginliği yeniden yaşatmıştı bana. Bu ruh halinden hep kaçmıştım. Aslında kaçtığımın bu ruh hali olduğunu açık seçik hiç itiraf edememiştim kendime. Mezarlıkta randevu verdiğine göre başının ciddi biçimde dertte olduğunu düşündüm. Sonra tanımadığım bir insan aracılığıyla ve anlamsız bir mektupla kurduğu ilişkiden rahatsız oldum. Gerçekten mektubu Çiğdem mi yazdırmıştı? Gitmemeyi düşündüm önce. Ama onlar böyle bir mektuba gerek duymaz. Doğrudan kapımı çalarlardı. Bunun Çiğdem'in bir muziplüğü olduğuna karar verdim. Bu düşünce dehşetli kızdırmıştı beni. Bay başarılı reklamcıyı tedirgin etmek istiyordu. Geçmişin özellikleriyle çıkıyordu karşıma. Geçmişte en güvenli randevuların ölen teyze ve halalarımızı ziyaret etmek olduğunu ona öğreten bendim. Bay reklamcıya geçmişini hatırlatmak istiyordu. 2 gün boyunca ilişkimizi düşünüp durdum. Son zamanlardaki kavgalarımız geliyordu aklıma. Son kavgalarımızın birinde başkaları için yaptığım açıklamalar sonunda hep en iyi seni açıkladı demişti. Çok önceleri ona, bu ülkede bizim savunmaya çalıştığımız entelektüel değerlerin duygusal bir bedeli var. Sürekli korku ve tedirginlikle yaşamak. İnsanlarsa tercihlerini entelektüel ilkelerine göre değil, duygusal dünyalarının yönelişlerine göre yaparlar. Duygu dünyamızın bütün hareketi ise korku ve tedirginlikten kaçmak üzerine kuruludur. Korkmadığımızı ne kadar çok haykırıyorsak ortada o kadar çok korku var demektir, demiştim. O zamanlar bu tür açıklamalarımı filozofluğumun tuttuğuna yorumlayarak beni onurlandırmayı tercih ederken sonraları herkesin basitçe yaptığı açıklamalara entelektüel bir görüntü veriyorsun o kadar diyerek karşılamaya başlamıştı. Son kavgamızda ve o günden sonra onu bir daha hiç görmedim. Varsaydığın yazarlık yeteneğin o kadar çabuk yukarılara tırmanmak istiyor ki, bütün ruhunu satın aldı senin. Bir an bile duraksamadan reklam şirketinin teklifini kabul ettin. O metinleri yazarken sosyalistliğini nerene sokuyorsun? Akşamları tüketim toplumuna felsefi eleştiriler düzüp, gündüzleri de o toplumu pazarlıyorsun. O kabul ettiğin tek ahlaksızlık çifte standart var ya, boğazına kadar o ahlaksızlığa battın, diye haykırmıştı. Bana ahlaktan söz etme demiştim kışkırtıcı bir edayla. Ahlak, rahatsızlıklar için alınan bir hap gibidir. Kimin çok rahatsızlığı varsa, o haplarını sürekli yanında taşır. Aşırı dozlarda kullanıldığı zaman ise duygu ve düşünce kabızlığı yapar. Ve sen çok fazla kullanıyorsun, diye eklemiştim. O gün kapıyı çarpıp gitmişti. Sağladığım olanaklara ihtiyacı olduğu için döner diye beklemiştim. Mezarlık bekçisini adayı ve parseli sorarken bilinçsizce meraklı bir ifade takınmıştım. Önüme çıkan her canlıya sonradan yapacağım açıklamalara örnek teşkil edecek tavırlarla yaklaşmaya başlamıştım. Bir mektup aldım ve ne olduğunu anlamak için geldim. Zaten bütün halimden belliydi. İnanmazsanız bekçiye sorun. Öyle bir durumda gösterdiğim uyanıklıktan ötürü utanıyorum. Böyle anlarda beni yakaladığı zaman sen zekayı köylü kurnazlığıyla karıştırıyorsun derdi. Ada numaralarına bakarken onu yeniden görebileceğimin heyecanı yerini geçmiştekine benzer bir kızgınlığa bırakmıştı. Bu kızgınlık da o anda ayrılığımızı doğrulamıştı. Sanki başka bir randevu yeri yoktu. İki kişiydiler. Mezarın yakınındaki Mustafa'ydı. Tanımadığım diğeri biraz ileride sigara içiyordu. Çiğdem ortada yoktu. Mustafa'nın varlığı beni rahatsız etmişti. Bu nedenle tanımadığım diğerinin yanına yöneldim. ''Murat siz misiniz?'' dedi. ''Ben Süleyman.'' Mektubu kendisine yazdığını, böyle bir şey istemediği halde Çiğdem'in anısına duyduğu saygıdan ötürü ve ona söz verdiği için böyle yaptığını, çok üzgün olduğunu, anı kelimesine takılmıştım. Çiğdem 6 ay önce ölmüş. O kırık dökük mezar ona aitmiş. Sonra bir yıl Süleyman ve karısı ile kalmış. Uzaktan akrabaları oluyorlarmış. Çok geç teşhis konulmuş. Tek yakını Almanya'daki ağabeyi geldiğinde ölmek üzereymiş. Her şeyi denemişler. Hastalığı öğrendiklerinde Almanya'ya götürmek istemişler. Ama araya soktukları onca torpile rağmen pasaport alamamışlar. Bizlere daha önce haber vermek istemişler. Ama Çiğdem engellemiş. Onlara öldükten 6 ay sonra mezarımın başında randevu vereceğim demiş. O bunları anlatırken içimde kabaran duygulardan başa çıkamayacağım yoğun bir acının beni beklediğini düşünerek ürktüm. Bu ürküntü elimin altındaki son dala Çiğdem'in bir muziplik yapıyor olabileceği umuduna yöneltmişti beni. Mezarın başındaki Mustafa ile göz göze geldiğimizde o son dalın çatırtısını hücrelerimin acı girmemiş köşelerinde hissettim. Mektubu aldıktan sonra 2 gün boyunca düşündüklerim, korkum, kuşkum, tedirginliğim giderek büyüyor ve tüm bedenimi sarıp beni boğmaya çalışıyordu. 1,5 senedir düşündüklerimden dolayı kendimi aşağılanmış hissediyordum. Çiğdem de ölümünden 6 ay sonra mezarının başında randevu vererek bunu yapmaya çalışmıştı. Bütün entelektüel kalkanlarımı paramparça etmişti. Bir türlü kopamadığım geçmişim, bir mektupla kapımı çalıp, bir mezar taşıyla karşıma dikilerek kendini yeniden anlamlandırmamı istiyordu benden. Mezarının başında hiç konuşmadan sigara üstüne sigara yaktık. Ayrılırken, Mustafa niye böyle yaptı diye sordu. Anlamaya çalış dedim sadece. Yine de anlamayacağını düşündüğüm için onun yerinde olmak istedim. O günden sonra geceler boyunca başlangıca dönüp karta basılmamış film negatiflerinden ibaret olan ilişkimizi Çiğdem'in ölümünün solgun ışığında kartlara basıp çoğaltmaya başladım. Önceleri arkadaşlık sadece. Ayaklarımızın altındaki toprağın sallanmaya başladığı, ürkeklik ve şaşkınlığın gri fırça darbeleriyle umudumuzun rengini değiştirdiği o günlere kadar arkadaş kaldık. Sonraları, o zamanlar birbirimizi cinsel olarak neden algılamadığımızın hesabını sorup duruyorduk birbirimize. O zamanlar dünyayı kurtarıyorduk ve işimizi çok ciddiye alıyorduk. Ciddiyet demiştim bir keresinde ona. Cinselliği öldürür. Cinsel sevginin kan kardeşi humordur. Yine kimden arak demişti. Mustafa'nın acı dolu yüz ifadesi hiç gözümün önünden gitmiyordu. Çiğdem'in yıllar süren ve o iki selvi arasında noktalanan sürgünü, Mustafa'nın yakalandığı gece nişanlım diye başlayan ifadesiyle başlamıştı. Kalacak bir yeri kalmayınca güneye tatile gitmeye karar vermiştik. Zorunluluklardan ötürü süslenmeye başlamıştı. Dudaklarını boyuyor, oje sürüyordu. Tatile gitmeden birkaç gün önce plaja gitmiştik. Siyah bir bikini giymişti. Hafif yanmış teni gözlerimi okşamıştı. Dokunmak istemiştim, boğuşmak için sataşmıştım. Boğuşmak hoşumuza giden bir oyundu bizim için. O zamanlar kadın erkek ayrımını aştığımızın bir göstergesi olarak algılardık boğuşmayı. Bu geleneği sonraları kadın ve erkek olarak kıyasıya kavga etmeye başladığımız zamanlarda sürdürmüştük. O tatil kasabasında etraftan şüphe çekmemek için nişanlıcılık oynamaya başlamıştık. Birbirimizin cinselliğinin kırıntısına bile izin vermediğimiz algısına o kadar güveniyorduk ki sık sık el ele tutuşuyorduk. Ama güvendiğimiz diğer şeyler, enerjimizi boşta olduğumuz dayanaklar birer birer çökmeye başladıkça birbirimiz için de güvenilir olmaktan çıkmaya başlamıştık. Geleceğin belirsizliği ve bir kadını yakından tanıyamamış olmanın bilinçaltında küllenmiş gerginliği, Akdeniz sıcağı ile birleşip olası tenlerin kösnül sesine kulak kesilmeme neden oluyordu. Onu sık sık yalnız bırakıyordum. Onun deyişiyle bu lanet olası bencil alışkanlığımı sonraları da sürdürdüm. Bu defa bir yazar olarak kazanacağım ünün kışkırtıcı sesine kulak kesilmiştim. Bu sesin peşinden koştururken onun yalnızlığında yankılanan haykırışlarını duymuyordum bile. Paramız suyunu çekmek üzereydi. Dönmemize yakındı. Şimdi hatırlayamadığım bir nedenden kavga etmeye başlamıştık. Hırçındı, boğuştuk. Fena halde tırmalamıştı. Yıllarca kolumda çocukluktan kalma bir tırnak izini o günden kalma diye yutturmuştum ona. Canım yakmıştı. Sanki aramızda gizlice yaşanmış bir şeylerin hırsını almıştı. Rahatça dokunamamanın, okşayamamanın hırsını. Kollarımdaki tırnak izleri o güne kadar kabullendiğimiz ilişki biçimine, sahip olduğumuz imgeleme atılmıştı. Ojeli tırnakları batmıştı derime. Tırnaklarıyla parçaladığı imgelememizin altından çıplaklığımız çıkmıştı ortaya. Omuzlarını örten sarı saçlarıyla onun çıplaklığı çok güzeldi. Haftalarca onun dışında bir şey düşünemedim. Çalıştığım reklam şirketinin sanat yönetmeni olmuştum ama hiçbir şey yapamadığım için onlar geri almadan ben bıraktım. Yaşam dekorunda bir akşam içkileri eksik, onu da yerine koyunca her şey tamamlanacak demişti birkaç kez. Dekorun diğer elemanlarını birer birer kaldırdım ama yerine içkiyi koydum. 3 ay sonra işimden tamamen ayrıldım. Arabamı sattım, bir süre o parayla geçindim. Tek erdemim olarak gördüğüm yazma yeteneğimi boğup ruhumu kurtarmaya çalıştım. Bu çabamda başarılı olduğumu hissettikçe onu daha çok özledim. İşten ayrılalı 8 ay olmuştu. Sattığım arabamdan geriye kalan parayla 3 aylığına İngiltere'ye gitmeye karar vermiştim. Son bir senenin basıncı yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Kendime, geçmişimle çok fazla çelişmeyecek bir gelecek planlıyordum. Orwell'ın o çok sevdiği 2 katlı kırmızı otobüsleri, Victoria döneminin kırmızı posta kutularını ve silahsız polisleri ben de sevmiştim. Hyde Park'ta entelektüel değerlere korkunun eşlik etmeyeceği zaman dünyanın görüntüsünün nasıl olacağını düşlemiştim. Oturma süremin bitmesine ve de paramın 15 gün kalmıştı. Londra'nın en kalabalık caddelerinin birinde otobüste geçiyordum. Onu, Çiğdem'i gördüm. Büyük mağazalarının birinin önünde durmuş, sağına soluna bakıyordu. Oturduğum koltuktan fırladım, cama vurmaya başladım. Etrafımdakiler herhalde delirdiğimi düşünmüşlerdir. Beni görür gibi olduğunu sandım. Otobüs ilerliyordu. Deliler gibi aşağı kata indim. İlk trafik sıkışıklığında otobüsten atlayıp mağazanın oraya doğru koştum. Yoktu. Kaybetmiştim. Saatlerce o caddede bir aşağı, bir yukarı yürüdüm. Bütün mağazalara girdim, bulamadım. Bilinçaltımdan şüphelendim ama hala eminim gördüğüm oydu. Ölmemişti. İngiltere'ye gelmişti. Buna karar verince de beni üzmek ve ona yaptıklarımı hayatım boyunca sırtımda bir yük olarak taşımamı istemişti. Ama umduğumdan çok daha kötü etkilemişti beni. Çok derinlerdeki bir kuşku hala zaman zaman kemiriyor içimi. Reklamcılığa dönmek isteğimin basıncına dayanamayan bilinçaltımın bana oynadığı bir oyun muydu gördüğüm? Bundan emin olmak için Londra'da kalan zamanımı caddelerde dolaşarak geçirdim. Geri döndüğümde ilk gittiğim yer mezarlık oldu. O kırık dökük mezar hala oradaydı. Ufacık mezar taşında sadece Çiğdem Dağdır 1962 yazıyordu. Boş bırakılan ölüm tarihleri ölenin savunduklarının yaşıyor olduğunu anlatırdı hep. Oysa şimdi bu boşluk başka bir şey anlatıyordu. O gerçekten yaşıyordu. Süleyman kimdi? Belki o da şimdi İngiltere'dedir. Belki bir gün beni yeterince üzdüğüne karar verip arayacak. Aradan 3 ay geçti. Bu arada 2 kere mezarlığa gittim. Beni artık eskiden olduğu gibi etkilemiyor. Hatta son gittiğimde mezarın ona kaç liraya mal olduğunu düşünüp güldüm. Çok az para harcadığı belliydi. Şimdilerde en çok istediğim, hazırlandığım öykü yarışmasını kazanmak ve onun bunu öğrenmesi. 1990 Yunus Nadi Yayınlanmamış Öykü Ödülü.